Herkese merhabalar, ben Burak Şolt ve Kasım ayındayız, indirim ayındayız. Amazon'un da Kasım indirimleri var. Burada gözümüze çarpan, işinize yarayabilecek bir takım ürünlerden bahsedeceğiz. Bunları sıraladık ve bu Kasım indirimleri kapsamında Amazon diyor ki en iyi fiyat bende. Hatta diyelim ki ürünü aldınız, başka bir yerde daha uygun bir fiyata gördünüz. Sitedeki formu doldurarak diyorsunuz ki ya ben burada daha uygun fiyata gördüm bu ürünü. Hani almıştım ama daha uygun fiyata buldum. Formu doldurup arkadaşlar bu talebi oluşturduğunuzda, kanıtladığınızda bu durumu, o aradaki farkı size iade ediyorlar. Lakin burada dikkat edilmesi gereken konu şu, satıcının Amazon olması gerekiyor. Yani direkt kendisi olması gerekiyor. Bu detayı atlamamak lazım. Ve 1000 TL üzeri her siparişinizde Citroen Ami için 5 tane çekiliş hakkı kazanıyorsunuz. Bu arada benim gözden kaçırdığım bir sürü indirim vardı. Bunun için sıcak fırsatlar forumumuzu takip etmeyi unutmayın. WhatsApp grubumuz da var, Telegram grubumuz da var. Oradan bu indirimleri paylaşıyoruz. Açıklama kısmında onların da linklerini paylaşacağım. İndirimlere öncelikle bir telefondan başlayalım. Samsung Galaxy S24 FE bu senenin Ekim ayında çıktı. Ve çıkış yaptığı an itibariyle fiyatı gördüm, dedim ki ben bu telefonu almam. Çok net bir şekilde söyleyeyim. Neden? S24'ün fiyatına bakıyorum ki bu yılın Ocak ayında çıkmış, yılbaşında çıkmış bir telefon. Şimdi şöyle düşünüyorsunuz ya, 3-5 kuruş daha veririm de Amiral Gemisi serisinden bir telefon alırım. Neden FE Fan Edition bir telefon alayım ki? Hatta kimimizin gözünde işte Light versiyon gibi geçiyor da olabilir. Buna bir şey diyemem. Fan Edition'ların böyle bir izlenimi de oldu belli bir süre. Ama S24 FE aslında oldukça rekabetçi, oldukça dolu bir telefon. Genel manada da baktığımızda, yani buna işin içerisinde ekranını, işlemcisini, bataryasını, genel olarak bütün özelliklerini koyduğumuzda ortalama da güzel bir telefon. Ama fiyatı açıkçası yüzüstü bırakıyordu bu telefonu. Şimdi ne oldu? 25.000 TL civarına satılıyor indirimle beraber. Şu anda S24'ün fiyatına baktığımızda ise 32.000 TL civarı. Hani ekranına bakıyorsunuz, 6.7 inçlik bir ekran, 4700 mAh'lik bir batarya var. Yongasına bakıyorsunuz, Exynos 2400E modeli. Aslında düz versiyondan, yani Exynos 2400'den 100 MHz civarı çekirdek hızları olarak CPU tarafında bakıyoruz. Birazcık daha düşük. Ama verimlilik olarak daha iyi bir noktaya taşınmış aslında Yonga'yı. Daha rafine bir Yonga haline gelmiş. Ve performansına Geekbench'e baktığınızda tek çekirdekte 100 puan civarı. 2000-2100 civarlarında geziyor bunların tek çekirdek performansı. Rafine bir Yonga var üzerinde. Kameralarına baktığımızda yine aynı şekilde oldukça iyi sonuçlar verebilen bir telefon S24 FE. Bu telefonu tekrarlıyorum, yüzüstü bırakan tek şey fiyatıydı. Sonrasında yine metal çerçevelerle beraber geliyor. Kamera kurulumuna baktığımızda, hani real dünyada karşılaştırdığınızda devasa farklar kesinlikle oluşmuyor. Ya bu telefon güzel bir telefon. Gerçekten bakılabilir. Bir monitör indirimi ile devam edelim. LG'nin 32UN550W olarak geçen monitörü, 31.5 inçlik 4K 60 Hz panelli bir monitördür bu. VA panel var arkasında. Renkleriyle ön plana çıkan bir monitör aslında ama 31.5 inç panelde, ekranda 4K çözünürlük güzel bir piksel yoğunluğu yakalamanızı sağlıyor. Real'de de denediğim bir modeldir. S24 FE'de de olduğu gibi. Şimdi bu panelin özelliği şu. Günlük olarak kullanabileceğiniz, ofis işlerinizde kullanabileceğiniz bir panel. 60 Hz olduğu için oyunlarda keyif vereceğini ben hiç zannetmiyorum. Yüksek tazeleme hızlı, daha düşük çözünürlüklü paneller var bu fiyat bandında. Ha, hem 4K olsun, hem 144 Hz, 160 Hz, 180 Hz olsun dediğinizde fiyatlar 15.000-20.000 TL'lere gittiği için arkadaşlar, hani bütçenizin dışına çıkabilir tabii ki doğal olarak. 350 nitlik bir parlaklığa sahip. Bir elde söyleyeyim, %60'ını %70'ini üzerine çıkarmak durumunda kalmayacaksınız ekranın ışığı anlamında. Sonrasında bu panelde DCI-P3 renk gamutunun arkadaşlar %90'ını karşılanmakta. Bu panelde mesela YouTube için renk doğruluğu odaklı işler yapılabilir mi? Yapılabilir. Ha, sinema sınıfı bir şey değil sonuçta. Sonrasında üzerinde 2x5 wattlık bir hoparlör kurulumu var. Normal bir monitör hoparlöründen daha iyi ama bir iMac hoparlörü kadar performans verir mi? Hayır. iMac'lerin hoparlör performansını hiçbir monitör üzerinden beklemeyin açıkçası. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Burada amacınız şu olmalı. Ya ben 10.000 TL civarında bir bütçeyle yola çıktım. Çünkü bu monitörün fiyatı da 9.999 TL bu videonun çekildiği tarih itibariyle. Oyunculuk babında bir beklentim yok. İstiyorum ki düzgün bir panel, renkleri güzel olsun, çözünürlüğü yüksek olsun, ofis işleri yapayım, günlük işler yapayım. Ha, yeri geldiğinde de YouTube için renk odaklı olarak kullanabileceğim, o istediğim çözünürlüğü 4K video çektim, onu canlı olarak ön izlemede görebileceğim bir monitör olsun diyorsanız buna da bakılabilir. Bir klavye ile devam edelim. Glorious'un GMMK3 mekanik oyuncu klavyesi. Türkçe bir klavye. Ülkemizde özel bir operasyon şu anda başlattılar. Hem PBT keycaplerle geliyorlar hem de bu keycaplar Türkçe arkadaşlar. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü ülkemizde senelerdir satış yapan bazı markaların bazı klavyeleri Türkçe karakterlerle gelmiyor. Geldiğinde de yurt dışında PBT ise burada ABS ile beraber o klavyeleri sunuyorlar. Hani gerçekten üzücü bir durum oluyor. Çünkü PBT'nin basma hissiyatına olan etkisi, ağırlığı, klavyenin sesini değiştirmesi, ABS keycap'li bir klavyeye mesela PBT keycap takın, ruhu, suyu, sesi, her şeyi değişir. Dolayısıyla PBT önemlidir. Bu anahtarların oturduğu yapı metal plaka olarak ayarlanmış ve 3 ayaklı, 5 ayaklı anahtarlarla beraber değiştirebiliyorsunuz. Yani hot swap bir klavyedir kendisi. Glorious'un kendi anahtarları da var, PBT keycap setleri de var. Bunlara mutlaka bakmanızı tavsiye ederim. Bu videonun çekildiği tarih itibariyle 4854 TL'lik bir satış fiyatı bulunmakta. Bu klavyeyi neden tercih edersiniz? %75 formunda masanızın tamamını kapatan bir klavye değil. Ha, %60 olanlar, %65 olanlar da var da %75 olan da hem yön tuşları hem birkaç tane fonksiyon tuşunun olması önemli bir avantaj sağlıyor. Hem ses ayarı var sağ üst köşesinde. Yazılımı düzgün bir şekilde çalışmakta açıkçası. Ve bu klavyenin sesi fena değil. Ha, malzeme kalitesi olarak tamamı metal gövden olan klavyeler de var. Ama onlar kadar da pahalı değil. Yani hot swap olup işte anahtarı bozuldu, yenisini tak değiştir. Veya hissiyatını artık beğenmemeye başladınız, yeni anahtar tak değiştir o hissiyatı. Burada çok kolay, çıkar yenisini tak bozulanın yerine veya hissiyatını değiştirmek istediğinizde. Güzel bir avantajı var. Ben bu klavyeleri realde kullanıyorum. Bende hatta bunların bütün serisi var şu anda PBT keycap'leri ile beraber. Bir inceleme videosu hazırlıyorum. Güzel bir klavye. Fiyatını da düşündüğümüzde hot swap olması akabiyle beraber avantajlı düşünülebilir. Bir güvenlik kamerasıyla devam edelim. Yani evlerinizde, ofislerinizde kullanacağınız modellerden bir tanesi. Xiaomi'nin Smart Kamera C400'ü. Bu 2.5K kayıt yapabilen bir güvenlik kamerası. Google Home destekli kendisi. Aynı zamanda Alexa ile beraber de çalışabiliyor. Şimdi 360 derece dönebilen bir kamera bu. Gece çekimi de yapabiliyor aynı zamanda infraredle beraber. Geceliğinde bir hareket olduğunda mesela, gündüz aynı şekilde olduğu gibi, bir hareket olduğunda telefonunuza bildirim atabiliyor. Yani ben bunu mesela şu anki ofisimde şey diye düşünüyorum. Bunlardan birkaç tane alırım. Aynı arayüzden kontrolü mevcut. Bir tanesini kapıma koyarım. Bir tane ofis kısmına koyarım işte. Şüphelendiğim bir cam varsa işte ne bileyim kolaylıkla çıkılabilecek. Onun yanına koyarım. Bir hareket olduğunda bana bildirim atsın beklentisiyle beraber yaklaşabilirsiniz. Olmadı şunu yapabilirsiniz. Ya evinizde evcil hayvanlar vardır veya çoluğunuz çocuğunuz var. Onlarla iletişim kurabilmek, onları izleyebilmek, ne yapıyorsun yavrum falan diyebilmek için güzel bir cihaz. Çünkü hem sesinizi yollayabiliyorsunuz hem de karşı taraftan da ses alabiliyorsunuz. Üzerindeki lens yapısına özellikle vurgu yapmışlar. 6 aşamalı öğeli bir lens kullandıklarından bahsetmişler ama fiyat performans odaklı bir ürün. İsterseniz hafıza kartına kayıt yapabiliyor, bir NAS cihazına veya buluta depolamada yapabiliyor bilginiz olsun. Benim yine kullandığım, denediğim ürünlerden bir tanesi. Farklı versiyonlarının incelemelerini donanım haberde bulabilirsiniz. Bu fiyat için tercih edilebilir, değerlendirilebilir. Çünkü bunun işte iki kameralı, hub'lı, işte farklı konfigürasyonda ve kalitede çekim yapan versiyonları da var. İşte o setler 5000 TL, 7000 TL, 10000 TL diye gidiyor. 1300-1400 lirayı bu işi çözebilmek bence ev ortamında mesela güzel. Şimdi teknik özellik babında gerçekten doyurucu bir televizyona geldik. Hani çok eski bir televizyonunuz varsa, piyasaya çıktınız, yine fiyat performans odaklı bir şey arıyorsunuz. Servis tarafın aman boşver falan benim başıma bir şey gelmez derseniz TCL'nin 50C 755'i var. Bu güzel bir televizyon, çok güncel bir televizyon. İndirimde yine aynı şekilde 27.000 TL civarları fiyatlarla satılmakta. 50 inçlik bir televizyon. Mini LED aydınlatmalı veya panelli. Bu panelde HDR içerik tüketmek güzel. Bir de mini LED deyince o LED'lerin sayısı da var sonuçta. Her panelde aynı sayıda LED kullanılmıyor. Bunun LED sayısı da gayet güzel. Aynı zamanda 144 Hz'e kadar çıkabiliyor. Yani bir PlayStation 5 bağladığınızda çok güzel bir panel bu. Ben gerçekten beğeniyorum. Fiyat performansı da oldukça etkileyici. Dediğim gibi VA paneldedir. 10 bit olarak geçiyor ama bu da büyük ihtimalle 8+2 bit FRC. Teknik özelliklerinden bu verilere erişemedim. Mini LED olması güzel. Aynı zamanda DCI-P3 renk gamutunun %93'ünü karşılıyor. Kontrastlı falan güzel bir televizyon bu. Hani renkli uygunluğu da oldukça hoş. 1300 nite kadar çıkabiliyor. HDR sonuçta ekranın tamamı bir anda parlamadığı için, belli bölgeler çok parlak, belli bölgeler çok karanlık kaldığı için, hani HDR'in meselesi o ya, aydınlık ve karanlık bölgelerin bilgisi o video üzerinde var ve televizyon bunu okuyabilir ama hepsi hakkıyla gösteremez. İşte mini LED olacak ki minimum, hani tercihen OLED olsa keşke ama mini LED olacak ki bunu gösterebilsin. Aydınlıkla karanlık bölge arasındaki ayrımı bölgesel olarak noktalar halinde yapabilsin. Noktalar halinde yapabilen OLED'ler bunlar yine küçük bölgeler olarak yapıyorlar. Full array lokal dimming panellerden daha küçük LED aydınlatmalar olarak düşünebilirsiniz mini LED'leri adı üstünde. Şimdi yine HDR10 ve HDR10 Plus aynı zamanda Dolby Vision desteklediğini söylemişler. Ne sağlıyor bu? Medya akış hizmetlerinde ile giriyorsunuz mesela içeriği tüketmeye başlıyorsunuz. Hemen kenarda yazıyor Dolby Vision aktifleştirilmiştir. Onun bile keyfi var. Ama gördüğünüz içerik harbiden hoşunuza gidecek. Sonrasında üzerinde MediaTek bir yonga var. Media arayüzü okey güzeldir. Ben Apple TV'yi falan yeğliyorum ama şimdi 27 bin liralık bir telefona gidip 8-9 bin liralık bir Apple TV almanın çok manası olmayabilir açıkçası. İki tane HDMI 2.1, iki tane de HDMI 2.0 portuyla beraber gelmekte. Bu televizyon güncel, fiyat performansı iyi, harbiden böyle teknik özellikleriyle bu fiyata nasıl oluyor diyebileceğim televizyonlardan bir tanesi. Samsung'da benzer speklerde bir şey almaya kalktığımda en az iki katını vermem gerekiyor. Bir diğer indirim kulaklıklar tarafında. Bir oyuncu kulaklığı Razer Kraken versiyon 3 HyperSense. Bunu zaten sitemizde incelemiştik arkadaşlar. Bunun en büyük meselesi titreşim motorlarıyla beraber gelmesi. Haptik teknolojisi olarak geçiyor. Ve aynı zamanda THX desteğiyle beraber geliyor. Biliyorsunuz Razer THX satın aldı ve teknolojilerinden faydalanıyorlar. Zaten Razer kulaklıkların hem stereo hem çevresel yön tayini başarımı oldukça iyidir. Hani burada Triforce sürücülerden bahsediyorlar. İşte 50 mm'lik Triforce sürücülerimiz var. İşte 3 güç falan. Yok. Öyle bir şey yok. Yani bunların her bir kulaklık haznesinde de birer sürücüsü olan kulaklıklardan bahsediyoruz ama bu kulaklığın en büyük meselesi şu. Oyun oynuyorsunuz. Konforla alakalı mesela beklentiniz nedir? Ya konforlu olsun, uzun saatler başında başımı aramadan oynayabileyim. Bu kulaklığın yastıklarının iç kısmı kumaş, dış kısmını suni deri yapmışlar. Yani dış kısmından yalıtımdan faydalanıyorlar. İç kısmından da biliyorsunuz suni deri su çektikçe dağılıyor, dökülüyor falan ya. Şimdi o kısmında kumaş olması vesilesiyle dökülmemesi söz konusu. Ben de bayağıdır bu kulaklık var. Denediğim, bildiğim, incelemesini yaptığım bir kulaklık tekrarlıyorum. Şimdi bu kulaklık müzik kulaklığı mı? Değil. Hani çok derin baslar duyuracak bir kulaklık mı değil ama haptik motorlar sayesinde alt tonlar, bas tonlar devreye girdiğinde bu kulaklık titriyor. Basın hissiyatını veriyor. Duysal olarak değil ama hissiyatını veriyor. Ve bu oyunlarda özellikle Battlefield'a falan girdiğinizde işte tank ateşliyor bum diye sallıyor kulaklığı. Bunun seviyesini de ayarlayabilirsiniz bu arada. İlla haptikle beraber kullanmanıza gerek yok. Ama haptiği kapatınca böyle biraz yavan bir ses kalıyor. Ha, yavan çözünürlüğü iyi. Oyunlarda yön kastırabilecek, ses kastırabilecek bayağı iyi bir kulaklıktır. Ses kastırma anlamında çok çok iyidir. Ama hani bas olarak, müzik olarak baktığınızda müzik kulaklığı değil. Çok net söyleyeyim. Oyuncu sınıfı. Oyuncu kulaklığı sınıfındadır. Ama bu titreşim özelliği daha önce denemediyseniz, yani bir kulaklıkta ben macera arıyorum, farklı bir şey istiyorum diyorsanız bu titreşim olayı çok güzel. Oyunlarda çok güzel çalışıyor. Yeni bir hissiyat. Hani denemenizi tavsiye ederim macera arıyorsanız. Ama nedir? Fiyatı zaten 3200 lira. 3200 liraya olur. Olur. Ve bir adaptör tavsiyesiyle devam edeyim. 100 wattlık bir adaptör. Ugreen'in Nexode serisi arkadaşlar. Tip C üzerinden. 4 tane tip C, 1 tane tip A portuna sahip. GaN şarj adaptörü. Fiyatı inanılmaz iyi. 1049 TL olarak geçiyor. Artı 315 TL'de işte depozitosu falan var yurt dışından geldiği için. 1300-1400 TL'ye alabileceğiniz en iyi adaptör. Açık ve seçik. Net. Bende bu adaptörlerden bir tanesi var. Bende bu kadar tip C portu yok gerçi ama Nexode serisi çok başarılı. Çıkışları gayet güzel ve bu cihazla beraber bir MacBook'u şarj edebilirsiniz. İşte benim mesela MacBook'um 67 Watt'ta şarj oluyor mesela M1 Pro olanı. Bundan 100 Watt tek porttan çıkış alabilirsiniz isterseniz. Çok porttan çıkış almaya kalktığınızda tabii ki o güç dağılıyor aralarında. Ufak tefek kayıplar da ulaşabiliyor. Bütün portlardan faydalandığınızda toplamda 100 Watt alamıyorsunuz. Bütün adaptörlerde böyle gerçi ama işte bir tanesine laptopunuzu bağladınız 65 Watt'lık bir MacBook Pro. Bir tane iPhone bağladınız. iPhone'da işte 20-25 Watt'la beraber şarj oluyor. İşte AirPods'unuzu bağladınız, Apple Watch'unu bağladınız. Yine bir pay kalıyor size. Ve 4 tane cihazı bağlayabilmek inanılmaz bir avantaj. 1400 liraya şu anda böyle bir adaptör bulmak Türkiye'de satılan ürünler arasında mümkün değil. Metodo'ya bakıyorum, Ankara'ya bakıyorum. Onları zaten fiyatları hepten uçmuş. Güzel ürünler ama uçmuşlar. Nexot ürünleri net bir şekilde tavsiye ederim. Aynı zamanda kabloları var. Onlar da benim yine yaptığım ölçümlerde kendi şahsi kanalımda yapmıştım. En düşük dirençli kablolar. 1 metrelik 100 wattlık kablolara bakmıştım. En düşük dirençlisi Ugreen'de çıktı. İkili olarak satıyorlar. Uyguna geliyor. Yine onlara da bakabilirsiniz. Ama hele bu adaptör, yani kabloları geçtim. Kabloyu geç. Şu adaptörün fiyatı rakipsiz. Amazon bunları bu fiyata nasıl satıyor ülkemizde hiç bilmiyorum. Ama üzümeye bağını sorma. Bunu direkt al. Düşünme. Al. Bir kahve makinesi indirimiyle devam ediyoruz. Philips'in tam otomatik makinelerinden EP2220/10 olarak geçen bu makine. Şimdi bunun aslında meselesi ne biliyor musunuz? Bu Philips'in tam otomatik kahvelerinde. Bunların içecek sayıları değişiyor. Üzerinde ekran olup olmaması değişiyor. Süt köpürtücüleri değişiyor. Ama içindeki demleyici ünite birebir aynı. Kullandığınız filtreler birebir aynı. Kahve ötücüleri birebir aynı. Yani dolayısıyla siz temel olarak ben espresso istiyorum, kahve istiyorum, americano istiyorum dediğinizde bunun üzerine içecekler eklendikçe, üzerine bir de ekran eklendikçe fiyat artıyor, yukarılara kadar gidiyor. Ben EP5447/90 modelini kullanan birisi olarak söylüyorum ve bu makineyi de kullanmış ve tavsiye etmiş birisi olarak söylüyorum. Etrafıma bu makineden uygun bütçede aldırıyorum açıkçası. Bu makinenin kahvesi de aynı. 20 bin liralık kahve makinesiyle aynı. Burada mesele ne? Kahve almak. Düzgün bir espresso almak. Şimdi bu makinenin mesela içerisinde 1500 wattlık işte pompasıyla şöyle böyle bir tüketim var. En yüksek modele gidiyorsa onda da aynı. Barları da aynı zaten. Aldığınız kahvenin tadı aynı. Aynı espressoyu alıyorsunuz, aynı kahveyi alıyorsunuz. Dolayısıyla tam otomatik kahve makinesi istiyorum. Çok para harcamak istemiyorum. 20 bin liralık cihazın ekranı falan bana lazım değil. İşte demir tepsisi lazım değil. İşte kendi süt köpürtücü kutusu lazım değil. Ben başka bir şey koyarım oraya, orada süt köpürtürüm diyorsanız. O kadar içecek lazım değil bana. Ya işte şu içeceğin de moda olmasa da olur. Temel şeylerden takılıyorum ben. Bunu alın gitsin. Tam otomatik kahve makinesi olarak tavsiye ediyorum tabii ki. Manueller başka dünyalar. Bir bilgisayar hoparlörü tavsiyesiyle devam edelim. Razer Levi'nin versiyon 2 6974 liraya satılıyor. Aslında piyasası 9000 TL civarlarında falan. Amazon'da cidden avantajlı, bu videoyu çektiğim tarih itibariyle. Linkler zaten açıklamada olacak. Oradan güncel fiyatlarını görüp satın alabilirsiniz. Şimdi bu setin özelliği şu. İki tane modül halinde değil, bir soundbar halinde bir hoparlörle karşılaşıyorsunuz. İsterseniz Bluetooth'tan bağlıyorsunuz telefonunuza. İsterseniz işte tipçe üzerinden PC'nize bağlıyorsunuz. Oradan siz alabiliyorsunuz. RGB aydınlatması var. Razer'ın sevdiği şeyler tabii ki bunlar, ama bunlar detaylar. Şimdi bunun subwoofer kutusu, alt tonları çok güzel. Minnacık bir kutu ama 28 Hz, 32 Hz o kadar güzel vuruyor ki oyunlarda gümbürtü duymak istediğinizde veya müzik dinlerken böyle rap trap bir şey dinlemek istediğinizde o küçücük kutudan gelen bas gerçekten memnun ediyor. Yani orada alt tonlara çalışan, bayağı alt tonlara çalışan, daha çok müzik odaklı, aslında oyun odaklı değil, müzik odaklı bir subwoofer ve sürücü kullanmışlar açıkçası. Ben basslarını falan çok seviyorum. Bu arada Bluetooth 5.2, yani standart olarak da geride değil Bluetooth tarafı. Şimdi bu hoparlöre güzel bir equalizer ayarı yaparsanız arkadaşlar, bu hoparlörün dünyası bayağı değişiyor. Ama güzel equalizer ayarı yapılacak. İncelemesi var. Yine gidip oradan equalizer ayarlarıma bakabilir, uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Buna equalizer ayarı yapınca iki tane tam aralıklı sürücü, sonrasında aşağı ateşlemeli bir tane subwoofer'ımız. Bu fiyat için güzel bir ses alabiliyorsunuz. Equalizer ayarı şart ama. Ve en önemli özelliği, ben kullanıyorum çünkü bunu şahsen. Logitech G560'dan geçmiştim. Bu fiyatta net bir şekilde tavsiye ederim. Masanızda yer kaplanmasını istemiyorsunuz. Güzel bir ses duymak istiyorsunuz. Equalizer ayarını da yapacağım diyorsunuz. Yani bu hoparlör güzeldi. Sadece THX, işte sağdan soldan ses duyacaksınız. 7 artı 1 yok. Öyle bir dünya yok. Yani 2 artı 1 hoparlör kurulumunun küçük bir soundbar'da toplandığı, güzel bir subwoofer'la kombinlendiği bir çözüm. Olur. Bu fiyatı olur. Evet, böylelikle videonun sonuna geldik. Amazon'daki indirimlerden bahsettim. Bu fiyat avantajı konusunu lütfen es geçmeyin. Yani ürünü aldınız, 24 saat içerisinde başka bir yerde daha uyguna buldunuz. Lütfen bunu bildirin ve paranızı geri iade alın. Böyle bir avantaj sunmuşlar. Faydalanmak lazım. Bunlar benim gördüğüm ürünlerdi. Sizler neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlar kısmında yorumlarınızı yazın. Videoyu beğendiyseniz beğenebilir, kanalımıza da abone olabilirsiniz. Başka sitelerdeki indirimleri yine böyle avlamam konusunda, hani derseniz ki ya şu siteden de indirimleri bize göster Burak derseniz, yorumlara yazın arkadaşlar. Ben de ayrıca bu ay içerisinde yine bir video hazırlayayım, sizlerle paylaşayım. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Hoşça kalın.